Ayrım 2.
Köyümüzden 20 kadar kız yazıldı. Bunu duyunca babamı söylemek için eve koştum. Ama lafını bile ettirmedi bana. Sözümü keserek, köyden dışarı adım atmayacaksın. Şehirlerde ahlaksızlaşmanı istemiyorum. Ama baba, dedim ya o kadar. Akşam üzeri işçi başı alacağı kızları belirledi. Ve seçilenler gara gittiler. Ben bir hayli arkalarından baktım. Baba ocağını terk edip şehre gitmek düşüncesi yavaş yavaş kesinleşiyordu bende. Orası ne kadar kötü olsa da evdekinden daha kötü olamazdı. Çok geçmedi. En büyük abim Vulço'ya yalvararak bana 200 leva borç vermesini istedim. Bir hayli duraksadı. Ama sonunda ricamı yerine getirdi. O gece gözümü kırpmadım. Daha akşamdan giysilerimi topladım. Alaca bir torba içine yerleştirip samanlık içine gizlendim. Ve sabaha karşı parmaklarımın ucuna basa basa avluya çıktım. Torbamı aldım ve hiç arkama dönüp bakmadan bayır aşıp Humata garına giden yolu tuttum. Yola çıktıktan sonra saçlarımı taramak için durdum. O arada bir şeyler sokuldu ayaklarıma. Korkarak baktım. Oysa bizim köpekmiş. Bilmem neden Baron diyorduk ona. Karanlıktan korkmuyordum artık. Çünkü arkadaşım vardı. Ve ikimiz de hızlı adımlarla gara doğru yürüdük. Orada yolcu salonunun en karanlık köşesine sokularak biri beni görüp geri döndürmesin diye elimle yüzümü sakladım. Tren vakti yaklaşınca bilet almak için gişeye gittim. Ve orada bizim köyden üniversite öğrencisi Vulço Kirov'u görünce şaştım kaldım. O da Sofya'ya gidiyordu. Demek birlikte yolculuk edecektik. Nereye gittiğimi sordu bana hayretle. İlkten gizlemek istiyordum ama bana öyle bir içtenlikle baktı ki her şeyi, bütün planlarımı anlattım ona. Plan demek biraz yersiz tabii. Çünkü ne gideceğim yeri ne de yapacağım işi biliyordum. Ancak kafamda hayal meyal benim gibi birçok kızın toplandığı ve aç kalınmayan büyük bir bina görüyordum. Vulço beni dinledikten sonra cesaretlendirici bir şekilde "Peki birlikte yolculuk ederiz" dedi. Bu sözler sevindirdi beni. Az sonra tren geldi. Arka vagona bindik. Pencereden barona baktım bir hayli. Hayvancağız arka ayakları üstüne çömelmiş. Sanki ölüye ağlar gibi kederli kederli oluyordu. İkinci bölüm. Sofya garına tren öğleden sonra saat 5'te vardı. Şaşkın şaşkın bakıyordum karşılayıcı kalabalığına. Ve korka korka Vulço'nun ardından yürüyordum. Vulço kalabalığın arasından çeviklikle yol alıyordu. Küçük tren. Ben böyle demiştim tramvaya. Vulço ile bizim aynı köyden olan Marko Zokov'un oturdukları Grobarska sokağına kadar götürdü bizi. Bay Marko delibaş olduğuma, köyde durup işime bakmadığıma kızdı biraz. Ama iş ve ev bulana dek onların mutfağında kalmama razı oldu sonunda. O gece bir dakika olsun gözümü kırpmadım. Bütün gece daracık minderde bir o yanıma bir bu yanıma döndüm. Birkaç kere kalkıp pencereye gittim. Çeşmeyi akıttım. Yaşamak işte bu diyordum kendi kendime. Bakraçlarla dereden su taşımak yok. Lamba şişesi temizlemek de yok. Ve aynı zamanda burada bana iş bulunacak mı? Utana utana yeniden köye dönecek miyim acaba diye ödüm patlıyordu korkudan. Bu düşünce her aklıma geldiğinde ölsem bile eve dönmem diyordum. Sabah hava açık değildi, sesliydi ama bütün gün yağmur yağdı. Eve karanlıkta döndüm, ıslanmıştım, yorgundum, umutsuzdum, iş bulamamıştım hiçbir yerde. Vulço beni daha görür görmez durumu anlamıştı ve çok konuşmadan bir çanak dolusu fasulye koydu önüme. Şimdi ye, yarın yine ararsın. Burada iş öyle hemen bulunamıyor, telaş etme. Tencerede fasulye var, torbada da var. Bütün hafta fabrikaları, işletmeleri dolaştım. En sonra bir gün Platno Tekstil Fabrikası'nın yüksek demir kapısının önünde durdum. Fabrika 3 metre yüksekliğinde bir duvarla çevriliydi. Çok sayıda makinelerin tek düze sesi geliyordu içeriden. Ben bugünlerde her yerden aldığım iş yok cevabını işitmeye hazırlanarak korka korka kapıya yaklaştım. Önce herhalde pek hafif tıklatmış olacağım ki ses veren olmadı. Can sıkıcı bir öfkeyle yumrukladım bu kez kapıyı. İçeriden biri "Yavaş ol, yıkacaksın fabrikayı" dedi. Kapı gıcırdadı ve hiç beklemediğim biri, köydeşim Marko Raykov dikildi karşıma. Bir gün üniversiteyi bitirip de mühendis olacağı onun aklından bile geçmiyordu o zamanlar. Açlık nedeniyle köyü terk edip Platno fabrikasında iş bulmuş. Kapıcı olarak çalışıyordu. "Mitka sen misin?" diyerek sevinçle uzattı elini bana. "Hoş geldin, ne getiriyorsun köyden bana?" Hayretle süzdü beni baştan aşağı ve gördü ki elimde bir şey yok. Çocuk köyden onlarınkinden kendisine bir şeyler getirdim sanmış. Çilemi anlatmaya başladım ona. Bitirmemi beklemeden sözümü keserek Sen dur burada biraz, ben şimdi diyerek kapıyı kapattı ve koştu gitti bir tarafa. Yarım saat sonra Marco sevinçle buyur arkadaş dedi. Fabrika sahibi beni işçi olarak almaya razı olmuş. İç işçisi. Özenilecek bir şey değilmiş ama daha iyi bir iş buluna dek. Marco devam ediyordu konuşmaya ama ben dinlemiyordum artık onu. En sonunda işsizlikten kurtulmuştum. Sadece bavullarımı nasıl getireceğimi düşünüyordum. Almaya gidersen patron kızmaz mıydı acaba? O kadar mutluydum ki bundan ötürü boş ver deselerdi dönmeyebilirdim de. Fakat Marco bu dertten de kurtardı beni. Mesai sonuna kadar her işimi görebilirdim. Ancak önce kontrat imzalamam gerekliydi. Muhasibin yanında. Bütün bu işlem sadece 20 dakika sürdü ve ben artık ücretli pansiyonlu bir işçiydim. Öğleyin saat 1:30'da avlunun içi kızla doldu. Giysileri çeşitliydi. Çoğu kaba köy dokuması etek ve bluzlardı. İç işçisiydi bunlar. Az sonra 10 kadar kız etrafımı sardı. Kimileri alay ediyor, kimileri kötü kötü bakıyor, kimileri de acıyordu. Budala, deli diyorlar, cesaretimi kırıyorlardı. Vereme yakalanacak kızcağız, görmüyor musunuz ne kadar zayıf diyorlardı. Hiçbir şey demeden şaşkın şaşkın dinliyordum. O arada biraz topallayan, uzun boylu, zayıf, hükmeder tavırlı, sert bakışlı bir kadın yaklaştı bize doğru. Kızlar birden sustu ve çabucak dağıldılar. Ben de tam gidecektim ki kadın eliyle işaret ederek durdurdu. Yeni gelen işçi sen misin? Sessizce başımı sallayarak evet dedim. Ben buranın eğitmeniyim. Adım Vuna, gel benimle. Evet, Vuna idi. Lakabı Kondurka. İç işçilerinin çok korktuğu bir umacıydı bu kadın. Fabrikadaki resmi görevi genç kızları eğitmek, yetiştirmekti. Gerçekte ise başlıca görevi burada işçi kızları elde tutmak, özgür düşünce belirtilerini izlemek, her araca başvurarak bu köylü kızları emirlere körü körüne uyan iradesiz, uysal kişiler haline getirmekti. Seçiminde yanılmamış fabrika sahibi, iç ve dış güzellikten yoksun bu kart kız patrona büyük bir sadakatle hizmet ediyordu. Bu yüzden de fabrikada tüm işçi kızlar nefret ediyordu ondan. Funa'nın ilk eğitim dersi gayet kısaydı. Benim gibi ufak tefek, zayıf bir kimseyi işe alması, işverenin çok iyi yürekli insan olduğunu gösteriyormuş. O olmasaymış, şimdi sokaklarda aç, sefil gezip dolaşacakmışım. Onun için de ne emredilirse yapmalıymışım. Olur olmaz kimselerin aklına uymamalıymışım. Bunları söyledi. Sonra yatmak için yatak dolu uzun bir salonu gösterdi bana ve gitti. Doğrusu ya, Vuna'nın sözlerinde kötü bir şey görmedim. Patronun bana yaptığı iyiliği de nasıl inkar ederim? Tutuklanmak isteyenlerin aklına uymamak da yerinde bir öğüttü. Sözlerindeki bütün küstahlığı anlayabilmem için daha bir hayli zaman geçmesi gerekiyordu. Platno dokuma fabrikasına işçi kızlar köylerden toplanırdı. Esirliği zamanı yaşamış, çoktan tarihe karışmış olarak biliriz. Ama bu fabrikada iç işçilerinin durumunu en iyi, en doğru biçimde dile getirebilen söz esir sözüdür. Esirdi bu kızlar. Ancak ne var ki bu esirlik ülkenin yasalarınca onaylanmıştı. Hatta insancıl sayılıyordu. Hayırsever fabrika sahibi kızlarla yaptığı kontratta 2 yıl süreyle onları beslemek, onlara zanaat öğretmek, sonra bir dikiş makinesi ve 2000 levazetra, drahoma hediye etmekte yükümlüydü. Buna karşılık kızların da fabrikada çalışmaları, elbette çalışmadan zanaat öğrenilir mi? Gerektiği zaman çeşitli işlere yardım etmeleri lazımdı. Bu yolu bulan patron, diğer işçiler için geçerli olan o yarım yamalak iş yasasını da uygulamaktan kurtuluyordu. İşte böyle, ben Platno fabrikasında işçi olmuştum. Akşam üzeri nezaretçi kadın Hristina çağırdı beni. İşçiler ne kadar iyi çalışsalar daima homurdandığı için Pope lakabını takmışlardı ona. Karşısında durduğum zaman gözlerini hiç oynatmadan bana dikti. Korkudan ürperdim. Sanıyordum ki bilemediğim bir kusurumu görmüş de şimdi kız bir yanlışlık olmuş, biri aldatmış çorbacıyı. Buraya yaramazsın sen, hadi git diyecek. Susması dayanılmaz derecede uzun sürdü. En sonra kısık bir erkek sesiyle sordu. Buraya niçin geldiğini biliyor musun? Çalışmaya dedim korka korka yavaşça. Çalışmaya diye tekrarladı işkence edercesine. Büküle büküle. Hepsi öyle diyor ama daha ikinci haftada kaytarmaya başlıyorlar. Bana sökmez bunlar. Ben burada oldukça kimse bedava ekmek yemeyecek dedi göğsüne vurarak. Ben başkaları gibi değilim. İşten korkum yok. Evde de kiremit fabrikasında da sabah karanlığından akşam karanlığına dek çalışırdım diye konuşmaya başlayarak kaytarmadığıma inandırmaya kalktım onu. Belki saf oluşum dikkatini çekmişti Hristina'nın. Ya da beni kendisine boyun eğen bir getir götürücü yapabileceğini düşünmüş olacak ki sesi yumuşadı. Onu dinlersem pişman olmayacağımı, bir gün benim de yükselebileceğimi, fabrika nezaretçisi olabileceğimi söyledi. Sonra acele acele yürüdü. Bana da ardından yürümemi işaret ederek fabrikada ilk öğretmenim Miladenka Kirilova'nın yanına götürdü beni. Miladenka öğretmenim olmakla beraber yataklarımız da bir yerdeydi ve kısa zamanda ilk dostum oldu fabrikada. Akşam yemeği vakti gelince beni yemek salonuna götürdü. Uzun, alçak bir yerdi ve ekşi ekşi kokardı her zaman. Rendelenmiş tahtalar mıhlanarak masalar yapılmış, etrafına da peykeler konmuştu. Kızlar mutfak penceresinde kuyruk olurlar, yemek kasesiyle bir parça ekmek alarak çabucak yerlerdi. Yemeğimiz de ya fasulye ya mercimek yahut da güveçti ve hep aynı lezzetteydi. Yemek salonuna girerken bir kızın ayağı kayarak yemeği döküldü çimento döşemeye. O zamana kadar kapıya dayanmış, ilgisizce duran, gür, kula saçlı, çirkin bir kadın sakin adımlarla kıza doğru gelerek üzerine eğildi. Sonra birden bir bağırma duyuldu. Kadın kızı saçlarından yakalamış, yüzünü dökülen yemeğe sokuyor, tekmeliyordu. Çırpınarak Miladenka'nın elini sıktım. İyice sokuldum ona. Miladenka sessizce "Sus, bu Vuna Sidişka, eğitmen" diye fısıldadı. Sonra nefretle ekledi "Kancık." Biz artık kuyruğa dizilmiştik ama ben ağlayan kızın kaybolduğu kapıdan gözlerimi ayıramıyordum. Yemekten sonra yatakhaneye gittik. Miladenka çabucak yatağını açarak solmuş, yıpranmış battaniyelere bürünüp yattı. Hemen uyudu. Gözlerim tavana dikilmiş, sırt üstü yatıyor, komşu binadaki makinelerin uğultusunu dinliyordum. Ve bugün gördüklerimi canlandırmaya çalışıyordum kafamda. Bir ara birden irkildim. Isırganla haşlanmış gibi yanıyordu bütün vücudum. Yataktan atlayıp bakınmaya başladım. Çoktan beri yıkanmamış çarşafın ötesi berisi aç tahta kurularıyla doluydu. Ezmeye başladım parmaklarımla. Az sonra kan içinde kalmıştı ellerim. O gece 100'den fazla tahta kurusu öldürdüm. Ertesi gün yatağı haşlayarak öldürdüğüm tahta kuruları belki 1000'den de fazlaydı. Komşu yataktaki kızlardan biri anlatıyordu. 666'ya kadar saymış, sonra vazgeçmiş saymaktan. Yatağımı her zaman temizlediğim halde platno fabrikasında kaldığım sürece kurtulamadım bu beladan. Hiç durmadan komşu yataklardan geçiyorlar ve paraşütçü gibi tavandan düşüyorlardı. İlk haftalarda ellerim yara olmuştu. Sonra alıştılar bu zehri. Gece ikinci vardiya işçileri saat 11'e dek hiç durmadan girip çıkıyorlardı odaya. Eğitmen saat 11'de lambayı söndürdüğü zaman tapırtılar kesiliyordu ama saat 4'e kadar uyuyamıyordum. Kalkmak için saat 4'te lamba tekrar yanıyordu. Büyük bir gürültü kopuyordu salonda. Uyumaya gelen kızların protestolarıyla daha da artıyordu bu gürültü. Az sonra nalın sesleri bütün binayı kaplıyordu. İşbaşı yapıyordu birinci vardiya. Öğretmenim 2 yaş büyüktü benden. Tecrübeli bir işçi sayılıyordu artık. Henüz 3 yaşındayken yetim kalmış, daha küçük yaştan başkalarına muhtaç olmanın ne demek olduğunu anlamıştı. Platno fabrikasına birkaç yıl önce gelmiş, artık zanaatı pişirmekle beraber hayatını kolaylaştırabilecek bütün kurnazlıkları da öğrenmişti. İlk günü iplikleri küçük küçük çiller haline getirerek makinelerde çalışıyordum. Miladenka'ya hem korku hem saygıyla bakıyordum. Gayet çevikti. Hem çalışıyor hem bana gösteriyor, hem ara sıra da laf atıyordu komşu kızlara. Şaşırıyordum onun bu hızına, becerikliliğine. Tam saat 8'de makineler emir verilmiş gibi birden durdu. Kapıya doğru yürüdü kızlar. 15 dakikaları vardı kahvaltı için. Kahvaltıları da geçen günden kalma bir parça ekmekte biraz tuzdu. Tuz biber olsa iyiydi ama sadece tuzdu. Bu para yokluğunda değil, kızlar yiyecek bir şeyler alabilmek için fabrikadan dışarı çıkamıyorlardı. Kahvaltıdan sonra 1 dakika bile ara vermeden ta saat 2'ye bizden sonraki vardiya işbaşı yapana dek çalışıyorduk. Yemeğe gittiğim zaman hepten 2 kat olmuştum. Bugüne dek çok daha ağır işlerde çalışmıştım ama hareket ve çeşitlilik vardı o işlerde. Oysa burada 10 saat aynı yerde durmam, aynı hareketleri tekrarlamam ve ikizler gibi birbirine benzeyen masuralardan gözlerimi ayırmamam gerekiyordu. O kadar fazla yorgundum ki ağlayasım geliyordu adeta. Ama sıktım dişlerimi ve hiç iştahım olmadığı halde çarçabucak fasulye çorbasını yedim bitirdim. 2 hafta sonra Hristina Pope geldi yanıma ve bütün bir saat ayrılmadı makinemden. İlkten sıkılmıştım fakat sonra sanki yanımda değilmiş gibi çalıştım. Daha esnek olmuştu parmaklarım. Çevik ve çabuk çalışıyorlardı. En sonra nezaretçi kadın gitti. Miladenka bana göz kırparak "Sınavı kazandın. Pope madem ki bağırıp çağırmadı, makine alacaksın demektir." ve gerçekten ertesi gün tamamıyla kendi başıma çalıştım. Fakat fabrikadaki ilk zaferimi henüz sevinemeden beklenmedik bir tehlike çöktü üzerime. Bu kez doktordan da bu tehlike. İşe başlarken önem vermeyerek doktor muayenesinden geçmemiştim. Doktor uzun boylu, zayıf bir Rus kadınıydı. Ekim devrinden sonra anası babası yurtlarından kaçmışlardı. 15 yıl Bulgaristan'da yaşadığı halde Bulgarcayı pek konuşamıyordu. Güç anlıyordum konuştuklarını. Çok da konuşmuyordu. Muayeneden sonra elime bir kağıt vererek röntgene yolladı beni. 2 saat sonra ötesi birisi kırmızı kalemle çizilmiş bir akciğer filmi getirdim. Latince yazılı birkaç da kelime vardı. Akşam yemeği vakti yaklaştığı için acele ediyordum. Çünkü yemek verilmiyordu geç kalana. Kağıdı aldı, bir göz attı ve oturdu masasının başına. ''Hayır kızım, burada çalışmaman gerek.'' dedi Rusça. Birden anlayamadığımı sandım ve tekrarlamasını rica ettim. ''Fabrikada çalışırsan tüberküloza yakalanırsın, anlıyor musun? Verem, işte bak.'' diyerek kırmızı çizgileri göstermeye başladı bana. Bu kırmızı çizgilerin ne demek olduğunu bilseydim silerdim onları silgiyle ya da yırtardım kağıdı. Ama artık çok geçti. Kağıt doktorun elindeydi. Annemi muayene eden doktoru birkaç ay sonra öleceğini bildiren sözlerini, annemin ölümünü hatırladım ve birden ayaklarım kesilerek yıkıldım muayene yatağına. Gözlerimden yaş aktı, dindiremedim. Doktor tavsiyelerine devam ediyordu. Bir yıl iyi beslenmemi, yağ, süt, yumurta, et ve diğer kuvvetli yemekleri yememi, dinlenmemi, her gün en az 10 saat uyumamı söylüyordu. Sonra seni işe aldım diye sorumlu olurum, anlıyorsun, dedi yarı Rusça, yarı Bulgarca. Hayır, anlamıyordum ve anlayamazdım. Eğer işe devam etmezsem tüberkülozun beni fabrikadakinden 10 kez daha çabuk yakalayacağını biliyor muydu acaba bu beyaz önlüklü kadın? Bu akşam başımı sokacak bir yer bulamayacağımı biliyor muydu? Biliyor muydu ki bana ancak 2 yol kalıyordu? Ya sokakta kalmak yahut da tren altına atlamak. Anlaşılan bilmiyordu. Ne kadar konuştuğumu, neler söylediğimi hatırlayamıyorum şimdi. Ama bir aralık eliyle bana yeter diyerek kalktı. Odasında dolaşmaya başladı. Sonra bir kez daha baktı elindeki röntgen kağıdına ve yavaş yavaş bükmeye başladı. Kağıdı büktü, büktü ve attı cebine. Sonra deftere bir şeyler yazmaya başladı. Artık başka bir karar aldığını anlıyordum. Ve gözlerim korkuyla, umutla dolu olarak bakıyordum ona. Sağlam, çalışmasına engel olacak bir hastalığı yok dedi. En sonra doktor, bir yumuşaklılık, bir tatlılık vardı bakışında. Ama sağlığını koru, çünkü mesleğinin gerektirdiğini yapmaktan vazgeçerek insanlık hislerine uymuştu. Ölmezden önce annem, beterin beteri vardır kızım diye sık sık tekrarlardı. Fabrikadayken ben de sık sık hatırladım bu atasözünü. Kötülüklerle doluydu bu fabrika, hem de tüm biçimleriyle. Resmen işçiler günde 10 saat çalışırlardı ama gün geçmezdi nezaretçi kadınlar öğle ya da akşam yemeğinde kapıda durup yemekten sonra hepimiz işe vagonları boşaltacağız derlerdi. Fabrika sahipleri demiryolu hattını avluya kadar getirmişlerdi. Pamuk balyaları, kimyasal maddelerle dolu sandıklar, taş kömürleri burada boşaltılırdı vagonlardan. Fabrikanın ürünlerini araba ve kamyonlara yükleme işini de vagonları boşaltma işini de biz görürdük. Ve her gün en azından 30-40 gündelik kazandırırdık patronları. Bu buluş fabrikanın baş mühendisi Toşko Nikolov'a aitti. Tabii patronlar da borçlu kalmıyordu ona. Toşko Nikolov yılda en az 16 maaş alıyordu. Fabrikanın diğer bir rasyonalizatörü de baş muhasip Dimitrov'du. Maaş bordrosuna göre biz 30'ar leva yevmiye alıyorduk. Bu 30 levanın 22 levası pansiyon için kesiliyordu. Kalan 8 leva da 2 yıl sonra kızların alacağı drahoma ile dikiş makinesine gidiyordu. Fakat sözleşme süresi dolunca kızlar borçlu çıkıyordu. Makinelerin bozulması, yırtılan çarşaflar, kırılan kaseler, türlü cezalar ve daha neler neler. İlle de bir şeyler yazılıyordu özel dosyalara. Bazen kusurlu mal çıkıyordu fabrikada ve yarı fiyata bile almak istemiyordu kimse. Böyle hallerde patron iyilik yapardı kızlara. Onlar da genç güzel giyinsinler derdi ve gerçekten işçilerin çoğu ıskartaya çıkarılmış basmalardan beğendiğini seçip alırdı. Fakat aldıkları bu birkaç metre basmayı indirimsiz olarak yani kesintisiz pazar fiyatıyla ödedikleri meydana çıkardı sonra. Ve böylece 10 para kalmazdı ellerinde. Yeni kontrat imzalamak istemeyenlere patron büyüklük göstererek borçlarını bağışlar, serbestsiniz derdi para vermeden. Ama yine de kontratlarını 3-4 kez uzatanlar olurdu. Bunlar hiç yakını olmayan kimsesiz kızlardı. Ağır iş onları gitgide hayvanlaştırırdı. Aralarında çekişirler, dövüşürler, en küçük bir şeyden ötürü birbirlerinin saçlarını yolarlardı. Dilleri de gittikçe fakirleşirdi. Küfür de en çok kullandıkları kelimeler. Çoğu hayatları boyunca tek bir kitap okumamıştı. İmza atmayı bile güç becerirlerdi. Erişmek istedikleri bir amaçtan, yüce bir arzu ve emelden yoksun oluşları şaşılacak bir şey değildi. Fabrika yönetmeliği de bu kızları dilsiz birer iş hayvanı haline getirmek için elinden geleni yapıyordu. Fabrika, hapishane duvarları gibi yüksek çimento duvarlarla çevriliydi ve duvarın üst tarafı da geçilemesin diye kırık şişelerle, cam parçalarıyla doldurulmuştu. Giriş kapıları her zaman kilitliydi. İzin almadan kimse dışarı çıkamıyordu. Fabrikaya ne bir gazete ne de kitap geliyordu. Sinema, tiyatro bilinir şeyler değildi. Hiçbir örgüt yoktu. Hele kış aylarında yaşamak ve çalışmak gayet ağırdı. Kalorifer tesisatı sadece bir gösterişti. Atölyelerde yatak salonları da gayet soğuktu. Eski püskü yünlü bez parçaları, şal, çorap ne bulursak giyerdik, sarınırdık. Güzel bir kız olan Nadejda Dokova benimle aynı günde işe başlamıştı fabrikada. Güzele rastlamak seyrek bir olaydı bizde. Hoş, genç, güzel bir kız gelse bile çok geçmeden tazeliği gider, solar, ötekiler gibi olurdu. Fakat Nadejda öyle olmadı. İri mavi gözleri, boyu, posu, endamı ile diğerlerinden farklıydı. Ve fabrikada çalışan az sayıda erkeklerin gözleri kalırdı onda. Bir sabah Nadejda kendini trenin altına atmış diye bir haber yayıldı fabrikaya. Mart ayının başlarındaydı. Oldukça sıcaktı hava. Ama avludaki cıvık kara çamuru kurutmaya henüz gücü yetmiyordu güneşin. Yatak odalarını aydınlatıp ısıtamıyordu hala. Ve ikinci vardiyadan kızların çoğu avluya yayılmışlardı. Herkesle beraber Nadejda da çıkmıştı. En iyi giysilerini giymiş ve çiçek açmış kiraz ağacından küçük bir dal koparıp başına takmıştı. Patronlar avludaki birkaç meyve fidanını çok iyi korurlardı. Nadejda'nın kız arkadaşlarından biri onu dürterek ''Sakla bu dalı kız, Silişka belası görürse yersin cezayı'' demiş. Ya diyerek gülümsemiş Nadejda. Patronlar hepten o kadar fena insanlar değil. Düğünümde bir dalı kıskanmaz onlar. Hadi kutlu olsun öyleyse diyerek gülüşmüş kızlar. Kiminle evleneceksin? Ölümle diye cevap vermiş Nadejda. Hepsi gülüştüğü için genç kızın bağrından kopan derin bir ahın farkına varmamış hiçbiri. Sonra Nadejda kalkıp yavaş yavaş cümle kapısına yaklaşmış ve fırsat kollayarak atmış kapıdan kendini dışarıya. Kapıcı dur kız hani izin kağıdı diye bağırınca ardından birkaç boş vagonla manevra yapmakta olan lokomotifin altına atmış kendini Nadejda. Az sonra polis geldi fabrikaya. Nezaretçi kadınlar yüzleri bulut gibi kararmış olarak etrafımızda dolaşıyorlardı. Ne de olsa bir insan hayatıydı bu. Daha ertesi gün Hristina Pope dile getirilmez bir nefretle şöyle konuşuyordu. Aklını kaçırmış, delirmiş, sevgilisi vazgeçmiş ondan da onun için. Gelen polisler öyle söyledi. İşçiler başlarını sallayarak onaylıyorlardı. Çünkü bu en akla yakın bir açıklamaydı.